Ayrım 16, sayfa 185. Mehmet Ali'ye şahit olarak kim istediği sorulmuş. O da ailenin en büyüğü Şeref Nur teyzesinin eşi Paşa lakaplı Nevzat Sel eniştesinin istediğini söylemişti. Salona girdiklerinde nikahın organizasyonunu yapan Necmi Rıza, Mehmet Ali'nin kulağına "Şahidin paşa oluyor değil mi?" diye yeniden sordu. Salona gülümserken "Evet" dedi bir an. Nikah masasına yaklaştıklarında birden neye evet dediğini dehşet içinde fark etti. Nevzat enişte kenarda ayakta duruyordu. Masada ise dönemin astığı astık, kestiği kestik sık yönetim komutanı Orgeneral Faruk Türün oturuyordu. Necmi Rıza paşa denilince Türün'ü anlamış ve masaya buyur etmişti. Beyninden vurulmuşa döndü bir an. Protokol listesinde dönemin sık yönetim komutanı olarak nezaketen davetiye yolladıkları Faik Türün, Ziverbey Köşkü'nde aydınlara, yazarlara, düşünürlere yapılan işkencelerden sorumlu tutulan isimdi. Mehmet Ali, Cemiye'nin kulağına "Bu faşist herifin ne işi var burada?" diye fısıldadı. Ama cesaret edip ona bir yanlış anlaşılma olmuş, "Benim nikah şahidim başkası" diyemedi. Yüzünden düşen bin parça halde masaya oturdu. "Bu kız yarın kürk ister. Evet deme, vazgeç" diye bağıran arkadaşların esprilerine gülemedi bile. Türünün şahitliğinde imzasını attı. Çıkışta onunla el sıkıştı. Hayatı boyunca o an gereğini yapamamanın, Türünü kaldırıp yerine enesesini oturtamamanın ezikliğini yaşayacak ve o nikah fotoğraflarını herkesten saklayacak, kişisel listesinden kaldırtacaktı. Bu yol kazası dışında her şey yolunda gitti. Evdeki parti renkli ve eğlenceliydi. İstanbul'un kavga üstü aileleri gelmişti. Vehbi Koç'un eşi Sadber Kanem ile oğlu Rahmi Koç oradaydı. Çiğdem Koç, Ayşe Sılan ve Sevgi Erdoğan, Gönül Çifti, Berna Tokar, Selahattin Beyazıt, Kalkavanlar oradaydı. Metin Toker oradaydı. Abdi İpekçi Ercüment Karaca'nın kızacağını bile bile gelmişti. Nitekim o yüzden bir süre küs kalacaklardı. Kuzey Deniz Saha Komutanı Oramiler Bülent Ulus oradaydı. Güliriz Sururi, Günseli Başar, arkadaşları Semih Sohtarik, Ogan Sosyal, Soysal yanlarındaydı. Gece 3'e kadar süren davet, gece genç çiftin yorgunluktan bir koltuğa serilmesiyle sona erdi. Bülent'in annesi Mürüvvet Hanım geceden ayrılırken önce Dünür'ü Cemre ile kucaklaştı, sonra Cemre'yi bağrına bastı. "Mehmet Ali'yi sana emanet ediyorum, artık huzur içinde ölebilirim" dedi. 6 aya kalmadan vefat edecekti. Mehmet Ali ile Cemre geceyi Yeniköy'deki Carlton Otel'de geçirdi. Bir hafta sonra Brüksel'e hareket edeceklerdi. Baş başa bir balayı hayal ederken sabahın köründe Ali ve Ömer'in kapıyı çalmasıyla uyandılar. Karacan kardeşler denize girmeye gelmişti. Gün boyu yeni evlerin balayına refakat ettiler. Cemre ve Mehmet Ali Türkiye'de son haftalarını aile yemeklerinde geçirdi. Yeni bir ülkede, yeni bir şehirde, yeni bir evde birlikte yeni bir hayatta ve yepyeni işlere başlayacaklardı. Baştan aşağı yenilenecekleri için mutluydular. Eylül'ün son haftası Erol Şimavi'nin düğün hediyesi olarak yolladığı first class biletle Roma'ya uçtular. 3 günde orada balayı yapıp trenle Brüksel'e geçeceklerdi ama onları Roma'da bir sürpriz bekliyordu. Şimdi takvimi 2,5 yıl geri alalım ve 16 Şubat 1969 Pazar gününe gidelim. O gün bir andan İstanbul'u ziyaret etmekte olan İtalyan Maliye Bakanı Emilio Colombo'yla randevusu vardı. Görüşmeyi bir andan Mısır'dan tanıdığı bir İtalyan diplomat ayarlamıştı. Sonradan çok gülecekleri bir tercihle bakanı Taksim'de bir İtalyan restorana götürmeye karar vermişlerdi. Saat 17 civarında Taksim'e geldiği anda büyük bir kalabalık gördü bir an. Gerginliği hissetti. Amerikan 6. filosu İstanbul'daydı. Günlerdir solcu öğrenciler protesto gösterileri yapıyordu. En büyük gösteri için o pazarı seçmişlerdi. Göstericiler Taksim'de sloganlar atarken bir anda alanın karşı tarafından "Allahsızlar ölüm" sloganları yükseldi. 3000 kadar sağcı insan ona çıkmış gibi bıçaklar, satırlar, sopalarla solcuların üzerine saldırdı. Herkes birbirine girdi. Her yerden imdat sesleri ve çığlıklar yükselmeye başladı. Brandt meydandaki setin üzerinden olup biteni dehşet içinde izliyordu. Hemen yanı başında genç bir çocuğu bıçakladılar. Nutku tutuldu. Olduğu yerde kala kalmıştı. Polis sadece seyrediyordu. İki kişinin ölümüne, 2-3 kişinin yaralanmasına neden olan kanlı pazara bizzat tanık oluyordu. Milliyetten olduğu anlaşılsa o da hedef olabilirdi. Ateş açılmaya başlayınca Korkut Taksim civarındaki Platin apartmanında oturan arkadaşı Semih Sohtori'nin evine sığındı. Sürpriz bir şekilde evde Erdal İnür de vardı. Elleri titreyerek gördüklerini onlara anlattı bir an. Saat 19 civarında ortalık sakinleşince çıkıp İtalyan bakanla randevusuna gitti. Yemek boyunca konuk bakan bir anda Türkiye'nin siyasi ve ekonomik durumunu sordu. İtalya o günlerde yapım çalışmaları süren Boğaz Köprüsü'nün büyük kredisini veren ülkeydi. Bir an yemek boyu köprüye muhalefetini dillendirdi. Bakan Colombo'nun köprünün yararına iknaya çalıştı. Kolay unutamayacakları sıcak bir sohbetin ardından Brandt konuğuna "Acaba Sayın Bakan Türk gençlerinin ama sıhhatli olanların nasıl eğlendiklerini görmek ister mi?" diye sordu. Evet cevabı beklemiyordu ama bakan "Benim en merak ettiğim şey diskoteklerdir ama Roma'da gidemiyorum. Buradaki gezi aramızda kalacaksa gidelim" deyince onu yürüyerek kulüp 33'e götürdü. Geziden çok mutlu ayrılan Colombo Brandt'ı Roma'ya davet etti. "Benim evimde kalırsınız" dedi. Brandt Sonraları Kolombo nitelen politikasını yükselişini uzaktan izledi. Maliye Bakanı 1970'te başbakan oldu. İşte bu hatıranın etkisiyle Brandt Roma'ya gidince başbakanın özel kalemine bir mesaj bıraktı. Kendisini ve İstanbul buluşmasını anımsattı. Başbakanla görüşüp kısa bir röportaj yapmak istediğini söyledi. Çok geçmeden başbakanlık bürosundan aradılar. Emilio Combalo'nun Brandt'ı ve eşini beklediğini bildirdiler. Yeni evliler otellerine gönderilen lüks makam aracına binerek başbakanlık binasına gitti. Ancak kendilerini karşılayan özel kalem müdürü, başbakanın ani bir toplantı için çıkmak zorunda kaldığını, kendilerinden çok özür dilediğini haber verdi. Soruları bırakırsa hemen cevaplayıp yollamayı vaat etmişti. Bir an soruları yazarken özel kalem müdürü Cemile'ye küçük bir kutu verdi. İçinde başbakan Colombo'nun yeni geline sonsuz mutluluk dilekleriyle verilmesini istediği hediye vardı. Kutuyu açınca bunun altın bir çiçek üzerine yerleştirilmiş yakutlarla süslü bir broş olduğunu gördüler. Hiç unutamayacakları bu jest Roma'daki balayının en güzel anlarından biriydi. Sonra trene binip yıllarca onlara yuva olacak kente, Brüksel'e doğru yola çıktılar. Bölüm 14. Brüksel. Her hayat ibretlik bir ders ise Mehmet Ali bir andan hayatının bu kısmından alınacak ders herhalde şu olurdu. Koşullar seni kıstırdığında onları zorla. Yine de çıkış görünmüyorsa şansını bambaşka coğrafyalarda, yeni mecralarda ara. O öyle yaptı. 30 yaşında 7 yıllık gazetecilik tecrübesiyle sevdiği kadını yanına alıp çıtayı yükseltti. Uluslararası aramaya çıktı. Bunun ne kadar yerinde ve doğru bir tercih olduğunu zaman ispatlayacaktı. O gün için çok da belli değildi. Bir meçhule gidiyorlardı. 1971 Ekim'inde Roma-Brüksel trenine 7 valiz, 1 şemsiye, 1 daktilo ve ceplerinde 2000 markla bindiler. Kuzey Garı'na indiklerinde yağmurlu, karanlık, kasvetli bir şehir karşıladı onları. Uzun süre yaşanacak bir yer gibi görünmüyordu Brüksel. Biri çıkıp 20 yıl bu gri şehirde yaşayacaksınız dese onu ellerinden şemsiyeyle kovalarlardı. Yanlış garda indikleri için kendilerini karşılamaya gelen Brüksel muhabiri Hikmet Uygun'la da buluşamayınca moralleri hepten bozuldu. Zar zor yolu bulup kendileri için tutulan pansiyona yerleştiler. Cemre hemen ertesi gün ev ve iş aramaya başladı. Bir an sedaktresini açtı ve iştahla yazmaya koyuldu. Brüksel Avrupa haberciliğinin diplomasisinin başkentiydi. Her koridor haber kaynıyordu. Hele Brandt gibi haberi didikleyip çıkaran, söküp alan, yoktan var eden bir muhabir için cennet sayılırdı. 15 Ekim günkü Milliyet'in künyesinde Brandt'ın adı Brüksel Bürosu notuyla ilk kez yer aldı. O günlerde Abdi İpekçi Milliyet'ten mektup sütununda hem Brüksel Bürosu'nun açılışını duyurdu hem Mehmet Ali Brandt'ı okurlarına tanıttı. Satırları bir referans mektubu niteliğindeydi. Sevgili Milliyet okuyucusu. Gazetenizin dünyanın birçok başkentinde profesyonel muhabirleri var. Almanya, İngiltere, Fransa'da büroları. Türkiye dışında Türkiye'yi yakından ilgilendiren olayları yeterince izleyebilmek için kurulmuş bu örgütlenmede önemli bir eksikliğimiz kalmıştı. Belçika'da büromuz yoktu. Oysa NATO merkez karargahının Paris'ten Brüksel'e taşınması, şimdi ilişkilerimizin daha önemli bir döneme girdiği Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun merkezinin de orada olması, burada bir büro bulundurmak için yeterli sebeplerdi. Kaldı ki Belçika, Almanya'dan sonra Avrupa'da en çok Türk işçisinin çalıştığı ülkeler arasındaydı. İşte şimdi Milliyet bu gereği yerine getirmektedir. Önümüzdeki günlerden itibaren gazeteniz Brüksel'de bir buraya kavuşacaktır. Büronun şefi dün başlayan balay gezisini Belçika'nın başkentinde bitirecek olan Mehmet Ali Brandt'tır. 30 yaşını henüz tamamlayan ve 7 yıldır Milliyet'e çalışan Brandt, yeni görevini başarıyla yürütecek niteliklere sahip bir elemanımızdır. Galatasaray Lisesi'nden henüz mezun olmadığı günler, Milliyet'in merdivenlerini amatör bir gazeteci hevesiyle aşındırmaya başlayan Mehmet Ali, daha sonra gittiği Londra'da gazetemize muhabirlik yapmıştı. Londra dönüşü Milliyet'in çeşitli bölümlerinde başarılı sınavlar veren Brandt, 1963'ten itibaren dış haberler bölümünde görev almıştı. En hevesli olduğu alan buydu. Ama o serviste sadece bir sekreter gibi çalışmakla tatmin olmuyor, aktif muhabirlik yapmak istiyordu. Kendisine ilk fırsat 1967'de Kıbrıs krizi sırasında verildi. Brandt, savaşın eşiğine gelindiği o günlerde olayları Atina'dan izleyecekti. Bu önemli görevin tecrübesiz sayılacak genç bir elemana yüklenmesini çok kimse sakıncalı buldu. Ama Brandt onların tümünü mahcup çıkaran bir çalışma gösterdi. Atina'dan her gün atlatma bir haber geliyordu ve Brandt o haberleri sayesinde 1967 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin yarışmasında haber dalının birincisi seçilmişti. Brandt bundan sonra aldığı her dış görevde aynı başarıyı tekrarladı. İki yabancı dili mükemmel diyordu. Mesleki tecrübesini hızla geliştirmişti. Bunların yanı sıra zeki ve sempatikti. Devlet adamlarıyla gayet kolay ilişki kuruyor, onların sevgisini kazanıyordu. Türkiye'de ve Türkiye dışında diplomatlardan başbakanlara kadar birçok ünlü kişiyle dost olmuştu ve bu dostlukları sayesinde gerektiğinde kimsenin elde edemediği bilgileri alabiliyordu. Brandt yeni görevine yeni hayat arkadaşıyla birlikte başlayacak, yıllar önce Milliyet'in dış servisinde beraber çalıştığı Cemre Güngören ile aralarında uyanan karşılıklı sevgi geçen hafta nikah dairesinde zapta geçirildi. Brandt'a evlilik hayatında mutluluk, meslek hayatında başarılar dileriz. Brüksel'de Hikmet Uygun'la birlikte yapacağız çalışmalar sayesinde milliyet okuyucularının Türkiye'yi yakından ilgilendiren önemli olayları zamanında ve derinliğini öğrenmek imkanını bulacaklarına inanıyoruz. Brüksel'e varmalarından 3 gün sonra bir antin ilk haberi yayınlandı. Hem de birinci sayfadan. NATO Genel Sekreterinin bahçesini düzenleyen Türk bahçıvanla tanışmış, ona işi nasıl bulduğunu anlattırmıştı. Siyasi içeriği olan bir insan hikayesiydi. Avrupa'da iş hayali kuran binlerce insanı ilgilendirirdi. Onu benzer haberler izledi. Belçikalı bir kadın Türkiye'ye başvurup Türkiye'den eşek ithal etmek istemişti. Cemre ile arabaya atlayıp kadının köyüne gittiler. Kadın ve eşek de fotoğraf çektirip gazeteye gönderdi bunu. O da ilk sayfadan girdi. Malatyalı bir ana babanın çocuğu olan Ermeni asıllı Belçikalı şarkıcı Mark Aryan, çok sevdiği Türkiye'ye adadığı İstanbul adlı bir şarkı bestelemişti. Abdi İpekçi bir anda onunla görüşmesini önerdi. Hatta randevu ayarladı. Yine Cemre ile bu kez trenle Aryan'ın evine gittiler. Bütün gün onunla geçirdiler. Mehmet Ali acil haberleri telefonla yazdırıyor, acelesi olmayanları postayla gönderiyordu. Gider gitmez orada görevli büyükelçilerle tanışmıştım. Avrupa Ekonomik Topluluğu nezdindeki büyükelçi Ziya Müezzinoğlu'ydu. NATO'da Muharrem Nuri Bilgi vardı. Kraliyet nezdinde büyükelçi Faruk Berkol, dayısı Mahmut Dikerdem'in arkadaşıydı. Bundan böyle bir andan en sağlam haber kaynakları onlar olacaktı. Cemre eşinin nasıl gazeteciyle tutkuyla bağlı bir işkolik olduğunu, ne kadar üretken çalıştığını fark etmeye başlamıştı. Yeni tanıştıkları elçilik görevlileriyle diskoteye bile gitseler, bir an cebinden defterini çıkarıp onlardan bir şey öğrenmeye, haber çıkarmaya uğraşıyordu. Türk takımları Belçika'ya mı gitti? Onlarla röportajı koşuyor, bu sefer spor sayfasında çalışıyordu. İş adamları toplantıya mı geldi? Ali Gevgil'in yönettiği ekonomi sayfasında haber çıkarıyordu. O hem siyasi nabzı tutan, hem okurun ilgisini çeken haberler yakaladıkça Sami Kohen de İstanbul'da bu haberlerin gazeteyi değerlendirilmesi, birinci sayfadan fotoğraflı ve geniş gösterilmesi için uğraşıyordu. Bu işbirliğinden hem bir ant hem gazete kazanç çıktı. Artık dış haberlerden siyasete, spordan ekonomiye, gazetenin hemen her sayfasında aynı imza görülmeye başlamıştı. Mehmet Ali Birant, Brüksel'den bildiriyor. Cemre'ye gelince hizmetçili evlerden, şoförlü arabalardan, yazlıkta geçirilen yazlar, kayağa gidilen kışlardan ve geçim derdinin olmadığı, elinin sıcak sıdan soğuk suya sokulmadığı lüks bir hayattan, Brüksel'de küçük bir pansiyon odasında tasarrufla sürdürmesi gereken bir nizama geçmişti. Ne varlıklı bir babası vardı artık, ne de dolgun maaşlı bir eşi. Ama hiç şikayetçi değildi. Tersine İstanbul'da şiddetli boşanma tartışmaları yaşayan anne babasından uzakta olduğunda seviniyordu. Yeni koşullara çabuk adapte oldu. Hemen yemek yapmayı öğrendi. Bulaşık işini eşine devretti. Alışverişi üstlendi. Bir gün utana sıkıla Mehmet Ali'ye bir şey soracağım dedi. Sen bana para verecek misin? Mehmet Ali hayrete düştü. Brüksel'e herkes kendi parasıyla gelmişti ama aile reisinin gündelik masraflar için eşine belli bir miktar para bırakması ya da bütçeyi tamamen ona devretmesi gerektiğini hiç düşünememişti. Oturup bir bütçe yaptılar. Geliri paylaştılar. Aman borçlanmayalım diye birbirlerini tembih ettiler. Zaten Cemre de kısa zamanda iş buldu. Yılbaşında AYT'de staja başladı. Nihayet bir düzene kavuşmuşlardı. Hemen Türk mahallesinde ikinci el bir simka araba aldılar. Bir ay içinde de Brüksel'in merkez sayılacak bir semtinde Rue de Bellevue üzerinde 350 dolar kirayla küçük bir daire taşındılar. Birant yaşayacakları evin yeni olmasını özellikle istiyordu. O güne kadarki hayatı kırık dökük eski bir konakta geçmişti. Artık ayağına bastığı zemin gıcırdamasın, çatı akıtmasın, sular sıcak aksın, her şey yepyeni olsun istiyordu. Taşındıkları ev bir salon bir odadan ibaretti ama çok memnunlardı. Bu Mehmet Ali Birand'ın yaşadığı ilk modern evdi. Haftada bir banyonun ısıtıldığı eski düzenin acısını çıkarmak istermiş gibi duştan çıkmıyordu. Yandaki parka bakan pencerenin kenarında küçük mutfak masası sabahları kahvaltı sofrası işlevi görüyor, sonra toplanıp Birand'ın çalışma masasına dönüşüyordu. Masanın bir ucunda Cemre, Mehmet Ali'nin İngilizce ve Fransızca röportaj başvurularını yazıyor, yaptığı röportajları deşifre ediyor, Avrupa basındaki önemli yazıları Türkçe'ye çeviriyordu. Bir anında daktilosu başında hiç durmaksızın çılgınlar gibi çalışıyordu. Artık uyanır uyanmaz çıkıp Türk delegasyonuna gidiyor, haber olup olmadığını kolaçan ediyor, Avrupa Komisyonu'nun basın toplantılarını izliyordu. Ayrım sonu, sayfa 195.